Ayrım 9.
Gerekli mi dedin? İnsan arada hiç dinlenmeksizin günler boyunca nasıl sürekli yaşayabilir? Otakesan gülümsedi. Bazılarımız bu tür dinlenmelerden mahrum olarak yaşayıp gitmek zorundayız dedi. Özür dilerim hocam ama o tür bir hayatı hiç düşünemiyorum. O zaman yaşamakta ne amaç kalır? Otakesan başını salladı. Kitaplarda mistiklerin diğer insanları bir türlü anlayamadıklarını okumuştu. İçinde bir tedirginlik hissetti. Okuduğu bir başka şeyi daha hatırlamıştı. Mistikler bu niteliklerini kaybettikleri zaman, ki çoğu er ya da geç kaybediyordu, büyük bir paniğe kapılıyor, depresyonlara uğruyorlardı. Kimi kendini dine veriyor, aynı deneyime meditasyon yoluyla varmaya uğraşıyor, kimi intihar ediyordu. Çünkü onlarca mistik deneyimlerden yoksun bir hayatın hiçbir anlamı yoktu. Nikko, ben her zaman mistisizm konusuna ilgi duydum. Bu yüzden lütfen sana bu dinlenmelerinle ilgili birkaç soru sormama izin ver. Okuduğuma göre başlarından geçenleri anlatan mistikler her zaman muğlak, belirginlikten uzak deyimler kullanıyorlar. Bu deyimler birbirinin tersi gibi bir şey. Çoğu şiirsel paradokslar. Sanki kelimelerle ifade edilemeyecek kadar girift bir şeyleri anlatmaya çalışıyorlarmış gibi. Ya da anlatılamayacak kadar basit. Evet, belki de ondan. Fazla basit. Otakesan göğsündeki baskıyı hafifletmek için yumruğunu böğrüne dayadı, sonra ağzına bir nane şekeri daha attı. Söyle bana, ne kadar zamandır oluyor bu sana? Her zaman. Beklediğinden beri mi? Her zaman. Anlıyorum. Peki her biri ne kadar sürüyor? Önemi yok hocam. Orada zaman yok. Zamansız mı? Hayır, zaman da yok, zamansızlık da. Otakesan gülümseyip başını salladı. Senden de mi muğlak kelimeler ve şiirsel paradokslar gelecek dedi. Nikolay ağzından çıkanların çok basit bir şeyi karışık ve boş gösterdiğini anlamaya başlıyordu. Ama kelime denilen yetersiz aletlerle düşündüğünü nasıl ifade edebileceğini de bilemiyordu. Otakesan onun yardımına geldi. Demek bu deneyimlerin sırasında içinde bir zaman duygusu olmadığını söylemeye çalışıyorsun dedi. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorsun yani. Ne kadar sürdüğünü çok iyi biliyorum efendim. Uzaklaştığım zaman yerimden ayrılmıyorum. Kendim vücudumun olduğu yerdeyim ama aynı zamanda da her yerdeyim. Hayale dalmış değilim. Dinlenme bazen 1-2 dakika sürer, bazen saatler sürer. Ne kadar ihtiyacım varsa o kadar sürer. Sık sık oluyor mu bu dinlenmeler? O değişir. En çok günde 2-3 defa olur. Ama bazen bir ayı dinlenmeden geçiririm. Böyle olduğu zaman dinlenmelerimi çok özlerim. Bir daha olmayacak diye korkmaya başlarım. Kendin istediğin zaman bu dinlenme anlarından birini getirebilir misin? Hayır, ama gelecek olanı durdurabilirim. Eğer ihtiyacım varsa durdurmamak için dikkatli olmalıyım. Nasıl durdurabilirsin? Öfkelenerek ya da nefret ederek. Nefret ettiğin zaman bu dönemler gelmiyor mu? Nasıl gelebilir? Dinlenme nefretin tam tersidir. Sevgi mi yani? İnsanlara yönelik olsa sevgi veya aşk olurdu. Ama bu insanlara yönelik değil. Neye yönelik? Her şeye. Bana ikisi de bir zaten. Dinlendiğim zamanlar her şey ve ben aynıyız. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Her şeyle birleşiyor musun? Evet, yok tam değil. Ben her şeyle birleşmiyorum. Zaten birim. O anlarda yeniden o birliğe dönüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Anlamaya çalışıyorum. Lütfen az önce geçirdiğin dinlenme dönemini ele al. Oynarken olanı ve bana o süre neler olup bittiğini anlat. Nikolay avuçlarını çaresizlikle açtı. Nasıl anlatabilirim? Dene, şöyle başla. Oyun oynuyorduk, siz 56. taşı oynadınız ve devam et. 58. taştı hocam. Peki 58 olsun, sonra ne oldu? Oyunun akışı çok iyiydi ve bu durum beni çayıra doğru sürükledi. Her sefer bir uçma duygusuyla başlar ya da yüzme duygusu. Bir nehir ya da ırmak. Belki de rüzgarın bir pirinç tarlasında yarattığı dalgacıklar. Rüzgarla kımıldayan yapraklar, akıp geçen bulutlar. Benim için gol taşlarının klasik ve düzenli akışı da aynı etkiyi yapabiliyor ve beni çayıra götürebiliyor. Çayıra mı? Evet, içine süzüldüğüm, yayıldığım yer. Onu görünce dinlendiğimi anlıyorum. Sahici bir çayır mı bu? Evet, elbette. Bir zamanlar gerçekten gittiğim bir yer mi? Belleğinde mi var? Belleğimde değil. Küçülmüş halimde oraya hiç gitmedim. Küçülmüş halinde mi? Anlıyorsunuz işte, kendi vücudumun içindeyken, dinlenmiyorken, yani normal hayatı küçülmüş durum mu sayıyorsun? Dinlenmede geçen zamanı normal sayıyorum. Şimdiki gibi zamanları da geçici ve evet küçülmüş. Bana çayırı anlat Niko. Üç köşe bir çimenlik. Hayır, benden ileriye doğru yükseliyor. Otlar çok yüksek. Hayvan yok. Bu otların üstünde hiçbir şey yürümemiş ve onları hiçbir şey yememiş. Çiçekler var. Bir rüzgar, ılık. Gökyüzü soluk. Tekrar çimen olduğuma çok mutluyum. Sen çimen misin? İkimiz biriz. Rüzgar da öyle, sarı güneş ışığı da. Hepimiz birbirimize karışmış durumdayız. Anlıyorum, anlıyorum. Senin anlatışın da diğer okuduklarıma benziyor. Bu senin çayırın, başkalarının kapı ya da yol dediği şey. Senin de hiç böyle düşündüğün oluyor mu? Hayır. Peki sonra ne oluyor? Hiçbir şey. Dinlenme halindeyim. Aynı anda her yerdeyim. Hiçbir şey önemli değil ve her şey harikulade. Ve derken küçülmeye başlıyorum. Güneş ışığından, çimenlerden ayrılıyorum. Tekrar gelip kendi vücudumun içine sığıyorum. Dinlenme bitiyor. Nikolay kararsızlık içinde gülümsedi. Galiba iyi tarif edemiyorum hocam. Bu pek anlatılabilecek bir şey değil. Hayır, çok iyi anlatıyorsun Niko. İçimde hemen hemen tümüyle unutmuş olduğum bir anımı uyandırdın. Çocukluğumda bir iki kere yazdı galiba. Senin anlattığın gibi bir şeyler hissetmiştim. Çocukların ara sıra böyle şeyler geçirdiğini, fakat büyüdükçe bundan uzaklaştığını da okudum. O zaman unutuyorlar tabii. Bir şey daha söyle bana. Buradan uzaktayken nasıl go oynayabiliyorsun, yani çayırdayken? Ama ben orada olduğum gibi buradayım da. Uzaklaşıyorum ama gitmiyorum. Hem bu odanın bir parçasıyım, hem o bahçenin. Ya ben Niko, benim de parçam mısın? Nikolay başını iki yana salladı. Benim dinlenme yerimde hiçbir mahluk yok. Orada görebilen tek şey benim. Hepimizin adına ben görüyorum. Güneş ışığının, çimenin. Anlıyorum. Peki tahtaya bakmadan bu taşları nasıl oynayabiliyorsun? Çizgilerin nereden geçtiğini nasıl biliyorsun? Benim son taşımı nereye koyduğumu nasıl bilebiliyorsun? Nikolay omuzlarını kaldırdı. Bu konu açıklama istemeyecek kadar basitti. Ben her şeyin parçasıyım hocam. Hepsini paylaşıyor. Yo, hepsiyle birlikte yüzüyorum. Akıyorum. Go tahtasıyla da, taşlarla da. Go tahtasıyla ben birbirimizle iç içeyiz. Oyunu izleyemez olur muyum hiç? Yani tahtanın içinden mi görüyorsun? İçinden veya dışından hepsi bir. Ama görüyorum demek de en doğru kelime değil. İnsan her yerde olduğu zaman görmesi gerekmez. Nikolay gene başını salladı. Anlatamıyorum. Otakesan Niko'nun koluna hafifçe bastırdı, sonra elini çekti. Sana daha fazla soru sormayacağım dedi. Yalnızca bulduğun mistik sükuna imrendiğimi itiraf edeyim. Asıl imrendiğim de bunu bu kadar kolaylıkla, uğraşmadan, çabalamadan ulaşabilmen. Ama bir yandan imrenirken, bir yandan da senin hesabına bir korku duyuyorum. Eğer mistik ekstaz senin hayatının doğal ve gerekli bir parçası haline gelmişse, ki öyle görünüyor, bu yeteneğin solmaya başladığı, bu dinlenmelerin mümkün olmadığı zaman ne yapacaksın? Böyle bir şeyin olabileceğini gözümün önüne getiremiyorum hocam, biliyorum. Ama okuduklarıma göre bazen bu yetenekler ortadan kalkabiliyor. Bulunan bu iç huzur artık bulunmaz olabiliyormuş. Beklenmedik bir olay senin içini bitmeyen bir nefret ve öfkeyle doldurursa, o zaman kaybedebilirsin bu zenginliğini. Hayatının en doğal ve en önemli psişik eylemini kaybetme düşüncesi Nikolay'ı rahatsız etti. İçine bir anda dolan panik ona yepyeni bir şey düşündürdü. Kaybetme korkusu da belki kaybetmesine sebep olabilirdi. Bu konuşmalardan uzaklaşmak istiyordu. Bu yeni ve inanılmaz şüphelere dayanamıyordu. gözlerini Go tahtasına indirdi ve böyle bir kayıp karşısında nasıl tepki göstereceğini düşündü. "Ne yapardın Nikko?" diye tekrarladı Otakesan. Nikolay gözlerini kaldırıp ona baktığında yeşil gözler sakin ve ifadesizdi. "Eğer birisi dinlenme zamanlarımı benden alırsa onu öldürürüm." Bu söz öyle kaderci bir sükunetle söylenmişti ki Otakesan bunu kızgınlık değil, yalnızca gerçeğin kendisi olduğunu hemen anladı. Yaşlı adamı en çok rahatsız eden de bu sözün söylenişindeki sessiz güven duygusuydu. Ama Nikko, ya bu niteliğini senden alan bir insan değilse, bir durum, bir olay, hayatın bir oyunuysa o zaman ne yaparsın? Onu yok etmeye çalışırım. O şey her neyse mahvederim onu, cezalandırırım. Öyle yaparsan dinlenmelerine tekrar kavuşur musun? Bilemiyorum hocam. Ama bu kadar büyük bir kayba karşı çok küçük bir intikam olur aslında. Otakesan içini çekti. Bir yandan Nikko'nun böyle hassas ve kırılabilecek durumda olmasına acıyor. Bir yandan da ona bu değerli yeteneğini kaybettirecek olaya sebebiyet verecek adama acıyordu. Delikanlının dediğini yapacağından zerre kadar kuşkusu yoktu. İnsanın kişiliği hiçbir davranışında, Go oynayışındaki kadar belli olmazdı. Tabii oyunu izleyen, hareketlerin anlamını anlayacak zeka ve tecrübeye sahipse. Nikolay'ın oyunu ise bir yandan çok zekice ve cesurken bir yandan çok soğuk ve insanlık dışı bir amaç konsantrasyonu gösteriyordu. Gencin oynadığı oyunu bu şekilde değerlendiren Otakesan, yıldız öğrencisinin günün birinde büyüklüğe ulaşabileceğini ve belki de Japon olmadığı halde üst danlara varabilecek ilk kişi olacağını çok iyi biliyordu. Ama diğer taraftan daha küçük bir oyun olan hayat oyununda bu gencin asla barış ve mutluluğu bulamayacağını da biliyordu. Nikko'nun mistik yeteneği olması bu yüzden çok yararlıydı ama bu yetenek de zehirli bir yetenekti. Otakesan tekrar içini çekerek tahtının üstündeki taşları gözden geçirdi. Oyunun üçte biri bitmişti. "Yarım bırakırsak üzülür müsün Nikko?" dedi. "Mide ağrılarım gene arttı. Zaten oyunun gelişmesi öyle klasik ki sonucun tohumları şimdiden atılmış sayılır. İkimizin de ciddi bir hata yapacağımızı sanmıyorum. Ne dersin?" "Ben de sanmıyorum efendim." Nikolay tahtanın başından kalkacağına, bu küçücük odadan kurtulacağına memnundu. Mistik yeteneğinin ebedi olmadığını ilk olarak öğrendiği bu küçük odadan. Demek bir şey olabilir, onu bu doyumlu huzurdan mahrum edebilirdi. Hayatının en gerekli şeyinden, ne olursa olsun, 7 veya 8 taşla siz kazanırdınız zaten hocam dedi. Otakesan tekrar tahtaya baktı. "O kadar çok mu?" dedi. "Bence ancak 5-6 taş fark olurdu." Sonra Nikko'ya gülümsedi. Aralarında yerleşmiş bir şakaydı bu. Aslında Otakesan en azından bir düzine taş farkıyla kazanabilirdi ve ikisi de bunun farkındaydılar. Yıllar geçti, mevsimler birbirini kovaladı ve Otake'nin evinde herkes geleneksel rolünü oynamayı sürdürdü. Yapılacak işler, çalışmalar, oyunla, eğlenceyle, sevgiyle dengelenip uzadı gitti. Günlük yaşam için gerekli işler yalnızca ürünün zamanına bağlı olarak ve karşılıklı sevgi içinde ilerlediği halde, bu tenha dağ köyünde bile savaşın sesi bir fon müziği gibi duyulmaktaydı. İçlerinden herkesin tanıdığı delikanlılar ayrılıp savaşa gittiler. Bir kısmı hiç geri dönmemek üzere. Acılar ve daha ağırlaşan işler yaşamın bir parçası oldu. 8 Aralık 1941 günü Pearl Harbor baskınının haberi gelince büyük bir heyecan fırtınası yayıldı. Yaşlı ve bilgili kimseler savaşın artık bir yıldan fazla uzamayacağını söylüyorlardı. Ordu Avrupa emperyalizmini Pasifik'ten dışarı atarken radyoda heves ve heyecan dolu sesler peş peşe zafer müjdeleri vermekteydi. Bununla birlikte çiftçilerden bazıları gizli gizli mırıldanıyor, kendilerine mümkün olmayan üretim kotaları empoze edildiğinden yakınıyorlardı. Bir yandan da tüketim mallarının darlığı hissedilir hale gelmeye başlamıştı. Go turnuvaları vatanseverlik özverisi olarak azaltılınca Otakesan vaktinin çoğunu kendi dalında yorumlar yazmakla geçirmeye başladı. Ara sıra savaş Otake'lerin evine doğrudan etki de yapıyordu. Günlerden bir gün Otake'nin ortanca oğlu okuldan eve bitkin ve utanç içinde döndü. Arkadaşları onunla Yawamushi yani muhallebi çocuğu diye alay etmişlerdi. Çünkü çocuklar okulun buz tutmuş avlusunda yarı çıplak jimnastik yapıp vücutlarının dayanıklılığını, kişiliklerindeki samuray ruhunu göstermeye çalışırken o ellerine eldiven giymişti. Nikolay zaman zaman kendisinden gaijin yani yabancı diye söz edildiğini duyuyordu. Ya da kızıl kafa diyorlardı ona. Bunlar ırkçı öğretmenlerin çocukları etkilemesi sonucu ortaya çıkmaya başlamıştı. Ama Nikolay yabancı oluşundan dolayı pek ıstırap çekmiyordu. General Kishikawa ona çıkarttığı kimlik kağıtlarında annesinin Rus yani tarafsız, babasının da Alman yani müttefik olduğunu belirtmeye özellikle dikkat etmişti. Ayrıca Nikolay'ı koruyan bir faktör daha vardı. O da köy halkının Otake-san'a gösterdiği saygıydı. Ünlü Go oyuncusunun kendi köylerini seçip orada yaşaması köy halkı için bir onur sayılıyordu. Nikolay'ın oyun tecrübesi artıp da Otake-san'ın yanında şampiyonluk yarışmalarına gitmeye başlayınca Japonya'nın hangi ruhla savaşa kalkıştığını daha iyi anladı. Bütün tren istasyonlarında savaşla ilgili yazılar asılıydı. Bayrak altına çağrıldığınız için sizi kutlarız. Askerlikte size uzun süreli şanslar dileriz. Komşu köyden bir delikanlının sağlık muayenesinde haji sayılınca yani çürüye çıkınca yetkililere yalvarmaya başladığını, böyle bir ayıpla karşılaşmaktansa kendisine hangi göreve olursa olsun kabul etmeleri için ricada bulunduğunu duymuştu. Bu yalvarmalar sonunda boşa çıkmış, delikanlı ilk trenle evine gönderilmişti. Çocuk evinde uzun süre pencerenin önüne dikilip dışarılara bakmış, ancak duyulabilecek bir sesle ''Haji Desu, Haji Desu'' diye mırıldanmış, 2 gün sonra da cesedi demir yolu üzerinde bulunmuştu. Kendisini kutlamalar, alkışlar arasında askere yollayan akraba ve dostlarının karşısına çıkmaya cesaret edememişti çünkü. Tıpkı Japonya'ya karşı savaşan ülkelerin halkları gibi Japon halkı da bu savaşa zorla girdiklerine, mecbur olduklarına inanmaktaydı. Küçücük Japonya'nın pek de fazla doğal kaynakları olmayan tek serveti halkının cesareti ve kahraman ruhu olan bu ülkenin milyonlarca Çinliye, ayrıca Amerika, İngiltere, Avusturya ve 4. hariç bütün Avrupa ülkelerinin o koca sınai gücüne karşı koyması bu halka umutsuz bir gurur veriyordu. Aklı eren her insan Japonya biraz zayıflık belirtisi gösterdiği anda Sovyetler Birliği'nin o ezici ağırlığıyla üstlerine çörek bineceğini de bilmekteydi. Ama başlangıçta ortada yalnızca zaferler gözüküyordu. Tokyo'nun Doolittle tarafından bombalanması haberi köye ulaşınca büyük şaşkınlık ve öfke yaratmıştı. Şaşkınlığın nedeni halkın Japonya'nın yenilmez olduğuna inanmasıydı. Öfkenin nedeni ise Amerikan uçaklarının bombalarını rastgele atmış olmaları ve rastlantı eseri olarak evler, okullar zarar görürken hiçbir fabrikaya veya askeri tesise bomba isabet etmemiş olmasıydı. Amerikan bombardıman uçaklarını duyan Nikolay hemen Şangay'daki mağazayı bombalayan Northrop uçaklarını hatırladı. Yeşil dik yakalı elbisesiyle eğilip kendi elini arayan Çinli kızın hayali hiç gözünün önünden gitmiyordu. Gerçi savaş hayatın her yönünü etkiliyordu ama gene de Nikolay'ın gelişme çağının en etkili unsuru sayılmazdı. Ondan önemli 3 şey daha vardı. Birincisi oyun üslubunun ilerlemesiydi. İkincisi ne zaman kendini ruhsal bakımdan yorgun hissetse mistik yolculuklarından birine sığınıp yeniden güç kazanması. Üçüncüsü ise 17 yaşında karşısına çıkan ilk aşkıydı. Mariko Otake-san'ın öğrencilerindendi. Nikko'dan 1 yaş büyük, çekingen, narin bir kızdı. Büyük bir oyuncu olmak için gerekli olan sertlik onda yoktu. Gene de oyunu zekice ve kibardı. Nikolay ile Mariko egzersiz oyunları oynar, özellikle başlangıç ve orta safhalar üzerinde çalışırlardı. Kızın çekingenliğiyle Nikolay'ın içine kapanıklığı birbirine çok iyi uyuyordu. Bazı akşamlar bahçede yan yana otururlar, çok az konuşup uzun sessizlik sürelerini paylaşır giderlerdi. Ara sıra bir şey almak ya da bir şey götürmek için birlikte köye inerlerdi. Yan yana yürürken kolları yanlışlıkla birbirine dokununca konuşmaları kesilir, yeniden uzun sessizlikler doğardı. Günlerden bir gün Nikolay yarım saat kadar kendi kendisiyle mücadele edip sonunda bir karara vararak Go tahtasının üzerinden uzandı ve kızın elini tuttu. Mariko bir yandan yutkunup bir yandan olanca dikkatiyle oyun tahtasına bakmaya devam ederken onun elinin baskısına karşılık verdi. Bütün sabah boyunca el ele tutuşup dağınık kötü bir oyun oynadılar. Kızın avuçları birinin kendilerini görebileceği korkusuyla sırılsıklandı. Nikolay'ın kolu ise bu rahatsız pozisyonda uzun süre durmanın yorgunluğuyla titriyordu. Gene de kolunu çekemiyor, kızın elini bırakamıyor, bunun red anlamına geleceğinden korkuyordu. Öğle yemeğine çağrıldıklarında ikisinin de içi rahatladı ama gün boyu bir sevgi ve günah heyecan damarlarında dolaştı durdu. Ertesi gün dudakları şöylece birbirine değdi. Nikolay'ın hemen hemen 18 yaşında olduğu bir ilkbahar gecesi, delikanlı cesaretini toplayıp Mariko'yu odasında ziyaret etti. Bu kadar dar yerde, bu kadar çok kişiyi barındıran bu evde gece buluşmak bir maceraydı. Alçak sesle fısıltılar, tutulmaya çalışılan soluklar, her duyulan ve hayal edilen sesle birbirinin göğsüne vuran kalp atışları. O geceki aşkları acemice, ihtiyatlı fakat büyük anlayış doluydu.